Şimdi Luka'nın peygamberlik kesimlerinden biri olan 21. bölüme geldik. Matte ve Markos'un yazdığı dağ başındaki konuşmaya benzese de o konuşmayla bu konuşması arasında belirli farklar vardır. Matta'nın kaleme aldığı müjde yazısında öğrenciler tarafından 3 soru sorulmuştur. Bu şeyler, yani İsa'nın son günlere ilişkin söylediği taş üstünde taş kalmayacak ifadesi ne zaman yer alacak? Bu birincisi. İkincisi, İsa'nın tekrar gelişinin belirtisi ne olacaktır? Üçüncüsü, çağın sonunu nereden bileceğiz? Şimdi ele alacağımız bölümde Rab bu soruların birincisini yanıtlayacaktır. Luka verilen peygamberliğin pratik bir yönünü ele alır ve kuşku götürmez şekilde anlamı açıkça bize aktarılır. Luka'nın yazdıkları genelde tarihi olaylardı. Peygamberliğe fazla yer vermiyor. Luka'nın bu sözleri söylediği dönemlerde bu bir peygamberlik sözüydü. Ancak bu peygamberlik sözü İsa'dan sonra 70 yılında gerçekleşti. Bu nedenle bu peygamberlik sözü daha çok tarihi bir olaydır günümüzde. Bu bölüm fakir bir dul kadın ile başlar. İsa insanların nasıl verdiğini fark edip dul kadını övüyor. İsa başını kaldırdı ve bağış toplanan yerde bağışlarını bırakan zenginleri gördü. Yoksul bir dul kadın oraya 2 bakır para attığını görünce, "Size gerçeği söyleyeyim," dedi. "Bu yoksul dul kadın herkesten daha çok verdi. Çünkü bunların hepsi kutuya zenginliklerinden artanı attılar. Bu kadın ise yoksulluğuna karşı, fakirliğine karşı geçinmek için elinde ne varsa hepsini verdi." Luka 21. bölümün ilk 4 ayeti. Tapınaktaki zenginliğe kıyasen bu fakir dul kadının verdiği paranın değeri çok azdı. Tapınak çok zengindi. Bu kadın ise çok fakirdi. Tapınağın onarımı, aidatı ve diğer giderlerine o kadar büyük bir katkısı olmamıştı bu kadıncağızın. Ancak yazılanlardan görüyoruz ki Rabbimiz verilen bağışları bambaşka bir ölçüyle ölçmektedir. O ne kadar verdiğimize bakmıyor değerli dostum. Ama kendimize ne kadar ayırdığımıza bakıyor ve verirken bunu nasıl verdiğimize bakıyor. Şunu iyice anlamalıyız. Mesih imanlıları olarak biz artık ondalık sistemine göre veremeyiz. Ondalık sistemi kazancımızın kaçta kaçını vermemiz gerektiğini belirtir. Belki sistem olarak iyi olabilir. Ancak biz inayet kepçesiyle vermeliyiz. İnayet kepçesi verilmesi gerekeni verir ve geriye kalanla yetinebilirsek gerekeni vermiş oluruz. Ve bunu verirken de gönülden, candan vermiş oluruz, vermeliyiz. Birçok insan var ki kazançlarının onda birini değil, daha fazlasını vermelidirler. Çünkü Rab onları özel şekilde bol bol bereketlemiştir. Bir keresinde bir kardeş bana şöyle dedi. "Ben kazandığımın onda birini Rab'be verirsem rahatsız olurum. Sanki ona ait olandan çalmışım gibi gelir bana." Değerli dostum, Tanrı bağış veren kişinin ne kadar özveriyle verdiğine bakar. Dediğim gibi gönül meselesi çok önemlidir. Gönülden verilen, özveriyle verilene bakar. Genelde fazla veremeyen kişi özveriyle verendir. Tanrı bağış kutusuna ne kadar attığına değil, kendin için ne kadar sakladığına bakar. Ve verirken senin yüreğinin tutumuna bakar. Kardeşim, gelecek pazar günü belki de birisi senin bağış kutusuna ne kadar attığına bakacak ve aşk olsun bak ne kadar cömertçe veriyormuş diyecektir. Ama acaba Tanrı ne diyecektir? O senin kendine ne kadar sakladığına bakar. İsa bunlar ne zaman olacak sorusunu yanıtlıyor. Bazı kişiler tapınağın nasıl güzel taşlar ve adaklarla süslenmiş olduğundan söz edince İsa, "Burada gördüklerinize gelince öyle günler gelecek ki taş üstünde taş kalmayacak, hepsi yıkılacak," dedi. Luka 21. bölümün 5 ve 6. ayetleri. Rab ise kadının verdiği az miktardan söz eder etmez zengin olanlar öğrencilere bu tapınağın zenginliğine, harika taşlarla süslendiğinden söz etmeye başladılar. Baksana, bu tapınak ne kadar zenginmiş. Yapısındaki şu değerli taşlara baksana. Evet, tapınağın zenginliği göz alıcı olabilirdi. Ama onu gerçekten görmüşler miydi? Bu muhteşem görünüş, bu görkem kısa bir zaman sonra ortadan kalkacaktı. Az bir zaman sonra tüm bunlar bir yıkıntı haline gelecekti. Taş üstünde taş kalmayacaktı. Değerli dostum, biz de dünyanın zenginliğini bu mercek altında görmeliyiz. Geleceğin merceğiyle bakarsak, bugünün tüm görkemli şeyleri, zenginliği yarın yanıp kül olacaktır. Dünyanın zenginliği kalıcı değildir. Geçip gidecektir. Onlar da peki öğretmenimiz, bu dediklerin ne zaman olacak? Bunların gerçekleşmek üzere olduğunu gösteren belirti ne olacak diye sordular 7. ayette. Matta'nın ve Markos'un yazdıklarına bakarsak göreceğiz ki, vurgulanan nokta İsa'ya sorulan iki sorudur. Senin geri dönüşünün belirtisi nedir? Ve çağın sonu ne zamandır? Matta'nın yazdıklarında İsa Mesih'in geri dönüşü önemli bir yeri korumaktadır. Bu nedenle onun ikinci gelişiyle ilgili bazı sorulara yanıt verir. Luka'nın yazdıklarında ise taş üstünde taş kalmayacak denildiğinde bu ne zaman olacaktır sorusu ortaya atılır. Yani Yeruşalim yerle bir edilmesi konu edilmektedir. Burada Rabbimiz öğrencilerin ilk sorusunu yanıtlayacaktır. Şu anda Zeytinlik Dağı'na doğru ilerliyorlar ve Zeytinlik Dağı'na gelince ondan yine daha ayrıntılı bir yanıt almak için bir soru daha soracaklar. İşte Matta'nın yazdıklarında bu ikinci sorunun ayrıntılı yanıtını okuyabiliriz. Kuşkusuz Rabbimiz öğretilerini tek bir kez vermedi. Değişik yerlerde değişik kişilere aynı öğretiyi vermiş olmalı. Ne de olsa öğrenme yöntemlerinden biri tekrarlamadır. İsa, sakın sizi saptırmasınlar dedi. Birçokları ben oyum ve zaman yaklaştı diyerek benim adımla gelecekler. Onların ardından gitmeyin. Luka 21 ayet 8. Bu zamanın özelliklerinden söz ederken sahte mesihler, sahte peygamberler ortaya çıkar. Sahte mesihlerden söz ederken de içinde yaşamakta olduğumuz dönem tanımlanmış olur. Son yıllarda birçokları kendilerini Mesih diye ilan ettiler. Günümüzde de bu şekilde kendilerini öne süren kişiler ortaya çıkıyor. İsa Mesih'in yeryüzünde yaşadığı dönemde de sahte mesihler ortaya çıkmıştı. Günümüzde durum o kadar değişmiştir diyemeyiz. Doğaüstü güce sahip olduklarını iddia eden birçok insan tarihin bu son yıllarında sahneye çıkmıştır. Belki de bu insanlardan bazıları açıkça Mesih olduklarını söylemeseler bile İsa adını kullanarak kendilerini onun yerine koyarlar. Sözüm ona mucizevi şekilde insanlara şifa verme gücüne sahip olduklarını söylerler. Evet, bunu İsa'nın adıyla yapıyorum deseler de ortalarda görünen İsa değil, bir insandır. Görkem ve yücelik İsa'ya verilmiyor. Bir insana veriliyor. Eminim ki günümüzde hatta kiliselerimiz içinde bile sahte mesihler dolaşmaktadır. Aynı zamanda işte kendisinde şu yetki, şu güç olan insanlarla doludur topluluğumuz. Ve televizyonlarda şov yaparlar. Ve bunlara sakın ola bel bağlamayın, güvenmeyin. İsa gelecek günlerden söz etmeye devam ediyor. Savaş ve isyan haberleri duyunca telaşlanmayın. Önce bunların olması gerek ama son hemen gelmeyecek. Sonra onlara şöyle dedi, ulus ulusa, devlet devlete karşı olacak, savaş olacak. 21. bölümün 9 ve 10. ayet. Evet, ulus ulusa, devlet devlete savaş açacak. İçinde yaşamakta olduğumuz çağı karakterize eden özelliklerden biri de savaştır. Ekranlarımızda, gazetelerde, afişlerde, radyoda sürekli duyduğumuz nedir? Savaş. Çağın sonuna doğru ilerlerken savaşlar çoğalacak ve daha yoğun olacaktır. İnsanlar her şey esenlik ve güvenlikte dedikleri bir anda gebe kadının sancılarının aniden bastırması gibi ani bir yıkıma uğrayacak ve asla kaçamayacaklar. Öyle der Pavlos 1. Selanikliler mektubunda. Kardeşim, şu anda biz tam bu ortamdayız. Rabisa'nın ikinci kez dünyaya gelişine kadar dünyadaki savaşlar içinde yaşamakta olduğumuz çağın belirtisi olacaktır. Şiddetli depremler, yer yer kıtlıklar ve salgın hastalıklar, korkunç olaylar ve gökte olağanüstü belirtiler olacak diyor Luka 21 ayet 11'de. Tüm bunlar bize yabancı gelmiyor değil mi? Sanki bugünkü bir gazetenin sayfalarını okuyoruz ya da televizyon seyrediyoruz. Ülkemizde olan o kocaman depremin korkunçluğu halen gözlerimizin önünde. Salgın hastalıklara ne diyelim? AIDS halen dünyayı kol geziyor. Verem yok edildi sanmıştık ama gıdasızlıktan dolayı bazı ülkelerde yine can almaya başladı. Ama bütün bu olaylardan önce sizi yakalayıp zulmedecekler. Sizi havralara teslim edecek, zindanlara atacaklar. Benim adımdan ötürü kralların, valilerin önüne çıkarılacaksınız. Bu size tanıklık etme fırsatı olacak. Buna göre kendinizi nasıl savunacağınızı önceden düşünmemekte kararlı olun. Çünkü ben size öyle bir konuşma yeteneği, öyle bir bilgelik vereceğim ki size karşı çıkanların hiçbiri buna karşı direnemeyecek, bir şey diyemeyecek. Luka 21, 12-15 ayetler arası. Rab bu ayetlerde İsrail ulusuna hitap etmektedir. Tüm bunlar Yahudilerle ilgilidir. Yuhanna da bu konuda bizi ilgilendiren İsa'nın şu sözlerini yazdı. Dünya sizden nefret ederse sizden önce benden nefret etmiş olduğunu bilin. Dünyadan olsaydınız dünya kendisine ait olanı severdi. Ne var ki dünyanın değilsiniz. Ben sizi dünyadan seçtim. Bunun için dünya sizden nefret ediyor. Sen İsa Mesih'i izlemekteysen herkes seni sevmeyecektir. Yanlış anlamayın, İsa'ya iman edenlerden söz etmiyorum. İsa'yı izleyenleri kastediyorum. Bir fark vardır. Bazıları İsa'ya inandıklarını söylerler ama onun yolundan gitmezler. Sözde İsa'yı izlerler. Böyleler için baskı olmayacaktır ancak onun izinden gidenler için hayat o kadar da kolay olmayacaktır. Çünkü ne olursa olsun Mesih İsa'ya gerçek anlamda iman eden her alanda dürüst olacaktır. Devlet içerisinde dürüst olacaktır. Hiçbir şekilde vergi kaçırmayacaktır. Hiçbir şekilde. Kurallara, devletin koyduğu bütün kurallara uyacaktır. İş yerinde dürüst olacaktır. Dostları, arkadaşları arasında dürüst olacaktır. Yalanı hayatında yer vermeyecektir. Okulda dürüst olacaktır. Şimdi bunlar kolay şeyler değil. Anne babanız, kardeşleriniz, akraba ve dostlarınız bile sizi ele verecek ve bazılarınızı öldürtecekler. Benim adımdan ötürü herkes sizden nefret edecek. Ne var ki başınızdaki saçlardan bir tel bile yok olmayacaktır. Dayanmakla canlarınızı kazanacaksınız diyor Luka 21, 16-19 ayetlerde. Bu ayetlerde Yahudi ulusundan seçilecek olan 144 bin kişi söz konusu. Bunlar büyük sıkıntıdan geçtikten sonra yok edilemez bir duruma gelecekler. Yahudilerin sıkıntısı Alman saldırısı altında olduğundan sert olacaktır. Yeruşalim'in ordular tarafından kuşatıldığını görünce bilin ki kentin yıkılacağı zaman yaklaşmıştır. Luka 21 ayet 20. İsa bunları anlatırken hangi soruya yanıt verdiğini unutmayalım. Ona sormuşlardı. Tüm bunlar ne zaman olacak? Yani taş üstünde taş kalmayacak denilen bu olay ne zaman yer alacaktır? Bunu sordular. Şimdi tarih yapraklarından biliyoruz ki bu olay İsa'dan sonra 70 yılında yer aldı. Roma askerlerinin komutanı Titus bu işi yaptı. Hem Yeruşalim'i hem de tapınağı yerle bir etti. İnanıyorum ki bu sözleri duyan insanlar yaklaşık 40 yıl sonra olayın gelişmekte olduğunu görünce İsa'nın sözlerini hatırlamış olmalılar. Belki de Yeruşalim'e doğru ilerleyen Roma ordusunu uzaktan gördükleri zaman bile İsa'nın sözleri kulaklarında çınlamıştır. Kendi kendilerine işte Rab İsa'nın söz ettiği gün bugündür demiş olmalılar. Son günde buna benzer bir durum olacaktır. Kutsal yazılarda okuduklarımıza bakacaklar ve işte Rabbin kendi sözünde söyledikleri gerçekleşiyor diyecekler. O zaman Yahudiye'de bulunanlar dağlara kaçsın, kentte olanlar dışarı çıksın, kırdakiler kente dönmesin diyor 21. ayette. İsa'dan sonra 70 yılında yer alacak olan bu olay korkunç olacaktı. Rab onlara büyük sıkıntı zamanında insanlar ne yapacaklarsa Yeruşalim'in yıkılacağı günde aynısını yapmalılar diyor. Şehri en kısa zamanda terk etmeler gerekecektir. Meşhur Yahudi tarihçisi Josephus, Yeruşalim'in Roma orduları tarafından kuşatıldığı günleri anlatırken korkunç bir tabloyu önümüze serdi. Kent uzun bir süre kuşatılmıştı ve bu uzun süre içinde anneler kendi çocuklarını yeme zorunda kaldılar. İnsanlar birer birer sinekler gibi düşüp öldü. Cesetler kent duvarlarının üzerinden dışarıya atıldı. Kentte kalanlar ya öldüler ya da köle olarak satıldılar. Burada Rab son günde neler olacağı konusunda bir minyatür tablo çiziyor. Bazıları diyorlar ki İsa'dan sonra 70 yılında yer alan korkunç olaylar tekrarlanamaz. Değerli dostum, bunlar bir kez yer aldı ve tarihe karıştı. Rab kendi gününden sonra bunun olacağını söylemişti ve olay gerçekleşti. Rab bunun bir kez daha olacağını söyledi. Madem ki söyledi, olacaktır. Rab hiçbir zaman yanılmaz ve yalan konuşmaz. Onun söylediği söz yerine gelecektir. Çünkü o günler diyor, yazılmış olanların tümünün gerçekleşeceği ceza günleridir. O günlerde gebe olan, çocuk emziren kadınların vay haline, çünkü ülke büyük sıkıntıya düşecek ve bu halk gazaba uğrayacaktır. Kılıçtan geçirilecek, tutsak olarak bütün uluslar arasına sürülecekler. Yeruşalim, öteki ulusların dönemleri tamamlanıncaya kadar onların ayakları altında çiğnenecektir. Luka 21-22-24 ayetler arası. Yeruşalim düştükten sonra Yahudiler dağıldılar. Romalı komutan Titus onları köle olarak sattı. Roma'da kocaman bir tiyatro yapmışlardı. Burada çalışan köleler çoğunlukta Yahudilerden oluşuyordu. İsrail ulusu üzerine büyük bir sıkıntı ve felaket gelmişti. Yaklaşık 1950 yıl önce Romalı komutan Titus Yeruşalim'e girdi gireli Yahudiler o kentten ulusları kovamadılar ve hep uluslar o kenti yöneltti. Rab İsa Mesih ulusların zamanı doluncaya kadar Yeruşalim ulusların ayakları altında kalacaktır demişti. Tanrı sözü ne kadar doğru, ne kadar gerçektir, geçerlidir değil mi? Güneşte, ayda ve yıldızlarda belirtiler görülecek. Yeryüzünde uluslar denizin ve dalgaların uğultusundan şaşkına dönecek, dehşete düşecekler diyor Luka 21. bölümün 25. ayeti. Sanımca bu ayette İsa Mesih yeryüzüne tekrar döneceği zamandan biraz önceki zaman dile getiriliyor. Son günlerde durum tam burada Rabbimizin anlattığı şekilde olacaktır. Dahası var. Dünyanın üzerine gelecek felaketleri bekleyen insanlar korkudan bayılacak. Çünkü göksel güçler sarsılacak diyor Luka 21 ayet 26'da. Bazıları bu ayete dayanarak yazılanların günümüze değindiğini ileri sürerler. Dostum, sen bunu böyle sanıyorsan daha ne kadar kötü günlere tanık olacağını bilmiyorsun. Şu anda bu ayetin zamanımızda gerçekleştiğini düşünüyorsan yanılıyorsun. Bu doğru değil. Evet, bugün durum kötüdür. Hemen hemen her ülkede politik krizler, sosyal patlamalar ve ekonomik sarsıntılar yaşanmaktadır. Savaşlar vardır ve bunlar bizi doğal olarak kaygılandırıyor. Fiziksel dünyada yer alan bu karışıklıklar bazen dayanılmaz aşamaya geliyor ama inanın durum şimdikinden çok daha kötü olacaktır. O zaman insanoğlunun bulut içinde büyük güç ve görkemle geldiğini görecekler diyor Luka 21-27'de. Bunu söyleyen Rabbimiz İsa Mesih'tir. Biliyor musunuz? Rabbisi her an gelebilir. Günümüzde olaylar o kadar baş döndürücü bir hızla gelişiyor ki Mesih'in bedeni olan kilise yani imanlılar topluluğu şu anda dinlemekte olduğunuz bu program sırasında, bu yayın sırasında bile göğe alınabilir. Eğer imanlılar göğe alınırsa benimle birlikte senin de alınanlar arasında olmanı dilerim. Bu konuda yaşamında gereken güvenceyi aldın mı değerli dostum? Mesih'in kendisi bunu sana verebilir, vermek istiyor eğer ona gelip bunu alırsan, istersen. Bu olaylar gerçekleşmeye başlayınca doğrulun ve başlarınızı kaldırın çünkü kurtuluşunuz yakın demektir. İsa onlara şu benzetmeyi anlattı. İncir ağacına ya da herhangi bir ağaca bakın. Bunların yapraklandığını gördüğünüz zaman yaz mevsiminin yakın olduğunu kendiliğinizden anlarsınız değil mi? Aynı şekilde bu olayların gerçekleştiğini gördüğünüzde bilin ki Tanrı'nın egemenliği yakındır. Luka 21-28-31 ayetler. Sorulması gereken ciddi bir soru vardır. Gerçekten burada İsa'nın sözünü ettiği olaylar gerçekleşecek mi? Buna kesin olarak evet diyebiliriz. Şimdi bir başka soru soralım. Bu olaylar gerçekleşmeye başladı mı? Bunun yanıtını bilmiyorum. Rab bana bu konuda özel bilgi vermedi. Kutsal yazılardan bunu kesin olarak bilemiyorum. Kesin olarak bildiğim bir şey var. Rabbin sözüne dayanarak diyebilirim ki, bugün kurtuluşum Rab'be ilk iman ettiğim günden daha yakındır. Biliyorum ki o tekrar gelecektir ve benim için en önemli şey budur. İncir ağacı kutsal kitapta bana göre İsrail ulusunu temsil etmiştir. Bu ayette Rab incir ağacına bakmamızı ister. Size doğrusunu söyleyeyim, bütün bunlar olmadan bu kuşak ortadan kalkmayacak diyor 32. ayette. Olabilir ki bu sözün yine İsrail ulusuna değindiği ve bu ulus hala varlığını sürdürmekte olduğuna göre yok edilemeyen bir ulus olduğudur. Başka anlamında mecazi açıdan incir ağacındaki yapraklanmayı gören kuşak söz konusu olabilir. Yani incir ağacının yapraklanması gibi bazı olaylar gelişmeye başladığı zaman da var olan kuşak ortadan kalkmadan önce bunlar olacak. Bu olayların başladığını gören kuşak geçmeden olaylar sonucuna varacaktır. Ben şahsen bu ikinci yorumu tercih ederim. Çünkü yazılanlara göre olaylar çok çabuk gelişecektir. Yer ve gök ortadan kalkacak ama benim sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır. Kendinize dikkat edin. Yürekleriniz sefahat, sarhoşluk ve bu yaşamın kaygılarıyla ağırlaşmasın. O gün üzerinize bir tuzak gibi aniden inmesin. Çünkü o gün bütün yeryüzünde yaşayan herkesin üzerine gelecektir diyor Luka 21, 33, 35 ayetlerde. Dostlarım, her zaman tetikte olun. Durum her ne kadar zor olsa bile pes etmeyin. Şu anda muhteşem bir çağ içerisindeyiz. Muhteşem diyorum çünkü bugünleri biz Mesih imanları olarak Rab için yaşayabiliriz. Rab beni dünyayı değiştirmek ve daha iyi bir yer yapmaya çağırmadı. Bu Tanrı'ya düşen bir iştir. Benim işim değildir. Bana düşen iş, benim görevim hayatımı onun için yaşamaktır. Ben kendime ait değilim. Onun kanı pahasına satın alındım. Onun benden istediği, yani Tanrı'nın benden istediği, onun sözünü insanlara duyurmaktır. Şu anda bunu yapmaya çalışıyorum. Umarım sen de Mesih'e iman etmişsen, aynı şekilde ona hizmet vermektesin. Tanrı'nın isteği içinde yaşamak aslında harika bir ortamdır. Her an uyanık kalın, gerçekleşmek üzere olan bütün bu olaylardan kurtulabilmek ve insanoğlunun önünde durabilmek için dua edin diyor Luka 21 ayet 36'da. İnsanoğlu önünde ayakta nasıl durabiliriz? Beni ayakta tutabilecek olan yalnız ve yalnız İsa Mesih'tir. Ben onu kurtarıcım olarak kabul ettim ve hayatımı onun ellerine teslim ettim. Ona güveniyorum. Rab ise geri geldiğinde ben hala hayattaysam onu karşılamak için güya alınacağıma eminim. O söz verdi ve sözünde duracağına eminim. Benim güvenimin boşa gitmeyeceğine yürekten inanıyorum. Tüm bunların Rabbin inayeti sayesinde gerçekleşeceğine güveniyorum. İsa gündüz tapınakta öğretiyor, geceleri ise kentten dışarı çıkıp Zeytin Dağı'nda sabahlıyordu. Sabah erkenden bütün halk onu tapınakta dinlemek için ona akın ediyordu diyor Luka 21, 37-38. Ayetlerde. Hiç düşündünüz mü? Onu dinlemek, yani İsa Mesih'i dinlemek için akın akın gelen insanlar arasında olmak ister miydiniz? Ben istiyordum. Bugün de Rabbin sözünü okuyarak onu dinlemiş oluruz.